Ayrım 24 Dersim Dile Geldi Celal Yıldız Sayfa 231 Kopagil'in gidişini gözlerden kaybolana kadar ayakta durup seyreden bu bilge kişi o anda sanki kendi kendine konuşuyordu. Bazı insanların yapısında öyle bir özgüç vardır ki haksızlığa boyun eğemez, haksızlığı kabullenemezler. Sürgün hayatını köleden beter sayıyordu Kopo. Dersim'i yasak mıntıka ilan edip insansızlaştırma kararının en büyük adaletsizlik olduğuna inanıyordu o ve bu haksızlığı hazmedemiyordu. İlle de yasak mıntıkaya girip bu kararı tanımadığını ispatlamak istiyordu. Kopogillerin yolculuğunu aklından çıkaramıyordu dede. Göçmen ailenin sıkıntı dolu yolculuğu Kayseri'den beri günlerdir bitmiyordu. Dede ile vedalaştıktan sonra düşe kalka binbir eziyetle 2 günlük yürüyüşle Ilıç Köprüsü'nün bulunduğu vadinin tepesine vardılar. Kopo ile çocukları yüksek bir tepede ormanların içindeydi, köprü derin vadideydi. Nehrin iki yanında Dersim'i kale surları gibi çeviren ve dimdik yükselen yalçın kayalar vardı. Kayalar arasından köprüye kadar çakıllı bir araba yolu uzanıyordu. Dar ve ince yol köprüden sonra yine sarp kayalar arasından Dersim'e doğru yükseliyordu. Kemaliye tarafından batı Dersim'e Mercan Dağları'na açılan tek geçitti bu köprü. Demirden yapılmış köprünün iki başı Karasu Nehri'nin sularına dimdik inen iki yüksek kayaya oturtulmuştu. Hem uçurumlar hem de nehir yolları kesmişti. Yayaların bile geçeceği başka bir geçit yoktu. Zaten Osmanlı ordusunun asırlarca Dersim'e girememesinin en büyük engeli, Dersim'i kale surları gibi saran ve Çin Seddi'nden daha yüksek, daha sağlam olan bu kayalık dağlardı. Fırat Nehri'nin batı ve doğu kolları da büyük bir engeldi. Sarp dağlarla birlikte eskiden aşılması zor olan ırmaklar da yabancı güçlere zorluk çıkarıyordu. Osmanlı'nın her saldırısında Dersim'in aşiretleri bu dar geçit bölgelerini silahlarıyla koruma altına alıp katliamları engellerlerdi. Dımıliler bu yol vermez dağlar ve ırmaklar sayesinde asırlarca Dersim'de korkusuz ve özgür yaşadılar. Bulunduğu yüksek tepeden Ilıç Köprüsü'nü seyreden Kopo, eski yıllarda bu bölgedeki silahlı çatışmaları hatırladı. Aşiretiyle buraları savunduğu günleri düşündü. Sanki karşı tarafta aşiretine ulaşacakmış gibi, sanki karşı tarafta halkı varmış gibi çocukça sevindi. Bu köprüden karşı tarafa geçmeyi başarabilirse özgürlüğe ulaşacağını düşündü. Ormanın içinden köprünün çevresini iyice incelemeye koyuldu. Elini güneş ışınlarına siper yaparak uzakta derin vadide bulunan köprüye döne döne baktı. Son gördüklerinden dolayı bu çocukça sevinci o anda hüzne dönüştü. Çünkü köprünün kendi taraflarındaki girişine karakol kurulmuş ve nöbetçi asker silahıyla orada dikilmiş köprüyü bekliyordu. Askerin yanında köprünün girişine bir de demir parmaklıklı sürgülü kapı yapılmıştı. Eskiden Dersim'e saldıranlara engel olan bu kayalar, bu geçitler ve bu nehir şimdi Kopo için aşılması imkansız bir engeldi. Develi'den beri çekilen bu kadar perişanlığın boşa gittiğini düşündü Kopo. Dünyası karardı. Buraya kadar taşıdığı tüm umutları bir anda yitirdi ve çok perişan bir halde bulunduğu yere yıkıldı. O anda vücudunu kurşun gibi ağır hissediyordu. Yanındakiler henüz felaketin farkına varmamışlardı. Karısına gözleriyle karakolu işaret etti Kopo. Köprü başının askerlerle tutulduğunu gören tüm aile onun yanına çöke kaldı. Saatlerce kara kara düşünürlerken gecenin karanlığı sökmeye başladı. Çok sessiz ve dikkatli davranmak zorundaydılar. Yorgun ve bitkin haldeki küçük kızlar bu duruma içten sevindiler. "Geri dönelim," diye mırıldandılar. Kopo sert sert bakınca sustular. Kopo gibi hayatı tehlikede olan ve saklanmak zorunda kalan her insan, karanlık geceyi gündüzden daha çok sever. Çünkü gizlenmek imkanları vardır. Ayrıca darda kalan, çıkmazda olan birçok insanın aklı, böyle zor durumlarda akla hiç gelmeyen çözümleri üretebilir, imkansızı başarabilir. Acaba Kopo bu Sırat Köprüsü'nü, bu kapanı, bu askeri çemberi aşacak mıydı? Kopo umutsuz halde düşüncelere dalmışken sıcak yaz güneşi dağların arkasına kaydı. Akşam karanlığı çökünce asker köprünün başında bulunan demir kapıyı kilitleyip karakola çekildi. Ayın cılız ışıkları araziyi görecek kadar aydınlatıyordu. Kopogiller uzun bir müddet çalılar arkasından karakolu gözetlediler. O ara karakolun ışıklarının söndüğünü gördüler. Karakoldaki askerlerin derin uykuya dalması için en az 2 saat daha beklediler. Gecenin sessizliği dağa taşa çöktü. Tüm mahlukat tekmil kuşlar uykuya dalmıştı. O an hafif esen rüzgardan dolayı etraftaki meşe ağaçlarının yaprakları hışıldıyordu. Yaprakların hışıltısı ve derin vadide akan ırmağın uğultusu bu sessizliği bozuyordu. Tehlikeli anlarda kendini değil, hep körpe çocuklarını düşünüyordu Kopo. Ama haksızlığı hazmedemiyor, dersim sevdasından vazgeçemiyordu. Çocuklara mukayyet ol, ben geri dönmeden kimse yanıma gelmeyecek dedi eşine. O an zihninden belki de hiç geri dönemem diye düşündü. Fecire de onun zihninden geçenleri düşünüyor fakat ikisi de düşündüklerini açıklayamıyordu. Askerlerin derin uykuya daldıklarına emin olunca Kopo gecenin karanlığında tek başına sessizce köprüye yaklaştı. Kilitli demir kapıya bir adım kala etrafı bir daha gözetledi ve son adımı attı. O an yerde ayağına bir çubuk takıldı. Eğilip elini aldı, inşaattan kalma parmak kalınlığında 20 santim uzunluğundaki bir demir çubuktu. Bunu anahtarın halkasına takıp burktu. Demir kapının koca anahtarını kırdı. Anahtar kırılırken demirlerden ses çıktı. O anda karakolun ışıkları yandı. Belki de demirlerden çıkan sesi duyan askerler oldu diye düşündü Kopo. Karakol binasında yanan ışıkları yüksek tepeden gören ailenin o an korkudan yürekleri çarpıyor, beyinleri zonkluyordu. Kopo'nun yanan ışıkla aydınlatılmış bu çıplak ve dar vadide canını kurtarması imkansızdı. Çocuklar öksüz kalacaklarını düşünüyorlardı. Işığın yandığını gören Kopo hemen köprü betonun yan boşluğuna sarkıp saklanmıştı. Bir asker pencereyi açıp etrafı gözetledi. Bir şey göremeyince tekrar ışığı söndürüp yattı. Karakolun ışığı tekrar sönünce Kopo tehlikenin azaldığını sezdi. Tam emin olmak için yarım saat kadar bulunduğu yerde hiç kımıldamadı. Yanında bir silah, bir bıçak bile yoktu. Zaten Kopogi'nin tüm yolculuğu tehlikeliydi. Çaresizlik içinde işi şansa bıraktı. Karakolda hiç kımıldı yoktu. Erin tekrar uyuduğuna inandı. Yarım saat sonra kalkıp çocuklarına doğru yürüdü. Silahlı askerlerle dolu karakolun önünden geçen Kopo bir tehlike çemberinin ortasında yürüyordu. Sanki ölüme yürüyordu. Bu duygularla yavrularına ulaştı. Çocuklar barbalarına sarılıp öptüler. Tepede biraz daha beklediler. Heyecanları yatışınca ailece hep birlikte köprüye doğru yöneldiler. Çok sessiz hareket ettiler. Hiç tıkırtı çıkarmadan kazasız belasız köprüden geçtiler. Büyük bir tehlikeyi atlatmıştı aile. Bir askeri çemberi daha geçmiştiler. Köprüden sonraki bölge Yüksek Dersim Dağları'nın Erzincan'a bakan yamaçlarıydı. Erzincan'ın güney bölgesinde bulunan bu köyler de eskiden Dersim'e dahildi. Halk aynı dili konuşurdu. Ama kendi bölgesine, kendi köyüne varmaları için daha önlerinde Sarp Dağları'ndan oluşan uzun ve çetin bir yol vardı ailenin. Sabah olup gün ağarınca köprü başında nöbet yerine giden ilk asker koşarak geri döndü. ''Komutanım, köprünün kapısının anahtarı kırılmış. Gazetelerin bahsettiği Kopo denilen eşkıya belki de buradan geçmiştir. Hemen Abdullah Paşa'ya telgraf çekelim gayri.'' dedi. Çavuş sert bir sesle ''İyi olur, sersem dümbelek.'' dedi. Ağza alınamayacak sunturlu küfürleri savurdu ere. ''Aylardır buradan incin geçmiyor diye gece nöbetine kalkmayan sendin. Durumu hemen paşaya bildirelim diyen yine sen. Bildirelim de ikimizi yüce askeri divanın önüne çıkarıp tahtalı köye göndersinler. Çünkü sen nöbete kalkmadın, ben de disiplini sağlamadım. Anlayacağın salak oğlum, kabak ikimizin başına patlıyor.'' diye eli tersleyen çavuş, olayı başka duyan oldu mu diye sordu ere.
''Nöbetçi hayır komutanım, diğer erlerin hepsi uyuyor gayrı. Sadece ben sabah nöbetime kalktım gayrı.'' diye cevap verdi.
Çavuş yüksek sesle, ''Ey yüce Allah'ım, sen çok büyüksün ama böyle beyinsiz erleri niye başıma bela edersin?'' dedi.
Olayı başkalarının işitmediğini erin ağzından duymuştu ve biraz rahatlamıştı. Bakışlarını karşısındaki erin gözlerinin içine dikerek, ''Ey salak evladım, beni iyi dinle. İkimizin hayatı da senin iki dudağının arasında. Eğer bu olayı başkalarına duyurursan dostun da dostuna söyler. Sonra paşaların kulağına gider. Sonra ikimiz de eşek cennetini boylarız. Yani Kopo buradan geçmişse idam bile edilebiliriz gayrı.'' dedi. Heyecandan olsa gerek komutan da karşısındaki er gibi gayrı kelimesini kullandı. İdam sözünü duyan saf erin korkudan benzi sarardı, gözleri dışarıya fırladı. Dar ağacındaymış gibi eliyle boğazını yökledi.
''Tövbeler olsun, mezara kadar benden laf çıkmaz gayrı.'' dedi.
''Çavuş, arkadaşlarına köprünün kapısını açarken paslanan anahtarı kırıldı dersin.'' Ve son kez uyardı. ''Sakın unutma, ikimizin hayatı da senin sırrına bağlı. Biz artık tek değiliz. Hayatımız birbirine bağlı. Senin salaklığın yüzünden idam edilirsek aynı günde ikimiz birlikte can vereceğiz.'' dedi.
Tekrar sert bir selam çakıp odadan çıktı asker. Yalnız kalan çavuş kendi kendine, ''Ben şu erden daha salağım. Kopo'nun kaçtığına dair telgraf çekilmişti. onun başını kesip getirene ödül verileceği de bildirilmişti. Sonay dikkatli olsaydım ve onu ölü veya sağ bu bölgede yakalatsaydım, hem ödül olur zengin olurdum, kahraman olurdum, hem de terfi eder yükselirdim. Bu öyle büyük bir fırsat, hayatta bir daha elime geçemez diye bu fırsatı kaçırdığına ayıplandı. O an Kopagiller ise çok hızlı hareket etmek, gecenin karanlığında köprüden uzaklaşmak zorundaydılar. Çünkü gün ağarınca kırılan anahtarın farkına varan askerler peşlerine düşebilirlerdi. Tüm tehlikeleri düşünüyor ama mecbur kalmadıkça yanındakilere söylemek istemiyordu Kopo. Onlar Dersim topraklarına girmişti ve buradan sonrasını avucunun içi gibi biliyordu artık. Ailenin üç küçük kızı da çok yorgundu ve bitkindi. Yürüyecek halleri kalmamıştı. Son güçlerini kullanıyorlardı. Günlerce yürümekten tüm ailenin bacak araları kızarmış, yara olmuş ve hareket ettikçe dayanılmaz acılar çekiyorlardı. Acıdan sızlananlara karşı Kopo, "Blami, bu yaralar iyileşir, bu acılar unutulur. Ama Dersim 38'de kalbimize saplanan yürek acılarını hiçbir zaman unutamayız. Bu çok ağır yürek acıları insanlarla birlikte mezara kadar gider," dedi. 2 saatlik yorucu yoldan sonra dağlar arasında küçücük bir çayıra vardılar. Üstünde palanlarıyla otlayan 2 katır vardı bu çayırda. "Kopo, Blami, bu katırları Bozatlı Hızır çocuklar binsin ve perişanlıktan kurtulsun diye göndermiş. Mola veremeyiz, buradan hızlı uzaklaşmak zorundayız. Çünkü askerler sabah uyanınca kırılan anahtarın farkına varıp bu bölgeye devriye çıkarabilirler," dedi. Hazreti Ali'nin "sana ait olmayan mala hiç dokunma" özdeyişini Kopo'ya hatırlattı karısı Pecive. "Blami, peki bizim evimize, mülkümüze zorla el konulurken, binlerce davarımız, sürümüz, katırlarımız alıp götürülürken, bu senin Hazreti Ali neredeydi?" diye sordu Kopo. "Karısı, onlardan da hesap sorulur elbet," dedi. "Blami, Allah dağdaki kurdun rızkını bile verir. Bu katırları Allah yürümekten bacak araları yaralanmış olan ve halsiz düşen bu çocuklarımıza gönderdi," diyen Kopo, 2 kızını bir katıra, 1 oğlu ile minik sevimli kızını da diğer katıra bindirdi. Karısı huzursuz olsa da katıra binen çocuklar hallerinden çok memnundu. Kopagiller 4 gün daha dışarıda geceleyerek Ovacık kasabasının Söğütlü köyündeki Kivrası Kamure'nin evine vardılar. Bu köy yasak mıntıka dışında kaldığı için sürülmemişti. Birkaç gece bu köyde konakladılar. Kamure onları yedirdi içirdi, hepsi yıkandılar, temiz elbiseler giydiler. Kivrası Kamure onların torbalarını un, ekmek, peynir, çökelekle doldurdu. Ve aile hedefe varmak için yoluna koyuldu. Yorgun argın Bozkır köyüne vardılar. Bir gecede Bozkır köyünde Mustafa'nın oğlu İsmail'de konakladılar. Sonra tekrar Yılan Dağı'na, köyüne doğru yöneldiler. Haftalarca süren tehlikeli ve meşakkatli yolculuk boyunca Kopo ve ailesi feleğin bütün çemberlerini tek tek aşarak Dersim Dağları ile kucaklaştı ve nihayet ecdadının yurduna ulaştı. Kayseri'de sürgündeyken görmüş olduğu rüyasındaki gibi düldülü geçti, büyük fıtıla vardı. Dersim'in heybetli parlak kızıl güneşi Kopo'nun alnına doğdu. Ama o hala bunun gerçek olduğuna inanamıyordu. Kopo sabah güneşine karşı "Ya Atija Sodiri" diyerek dua etti. "Artık ölsem de gam yemem," dedi. Kötü sesiyle Alişer Efendi'nin şiirlerini, deyişlerini mırıldandı. Oraya vardıklarında askerlerin bilmediği Yılan Dağı'nın sarp kayalarındaki Kızılkon bölgesindeki mağaraya yerleştiler. Mağaranın dar kapısını çekemle, yani çama benzer bir ağaçla kamufle ettiler. Yasak mıntıka bölgesindeki yıkık köylerde yıkılmayan bir ev bulabilirdi Kopo. Ama yeri bilinmeyen küçük mağaralarda gizlenmek, izini kaybettirmek zorundaydı. Ovacık Söğütlü köyünde oturan altın kalpli, çatal yürekli Kivrası Kamure, hayatını tehlikeye atarak Kopagil'e un, şeker, çay gibi yiyecekler ile bir gaz feneri ve 2 mavzer temin etti. Kopo katırları geri aldığı yere götürmesi için Kamure'ye bıraktı. Kopagil, yüzü ve kışı değişik mağaralarda saklanarak geçirdiler. Kopagillerin beslenme sorunu da fena değildi, en azından aç kalmıyorlardı. Bahar mevsiminde bu dağlarda binlerce insana yetecek kadar gulurç, gullik, bızer, rıbes gibi sebzeler kendiliğinden yetişiyordu. Meşe köklerinde yetişen koca koca mantarlar kuzu etinden daha lezzetliydi. Yazında üzüm, şılan, kış burnu, pampoz, dirik, böğürtlen, dağ armudu, sezik, alıç, mevzok toplanıp yenilebilirdi. Güz gelince de dağdaki meyveler ve cevizlerle kışa hazırlık yapılabilirdi. Sürgün edilen köylerde meyve ceviz çoktu. Zaten yasak mıntıka dışında kalan samimi dostları onlara karşılıksız yardım da ediyorlardı.
Kopo her sabah uyandığında mağaranın önündeki kayanın tepesine oturup etrafını seyrediyordu. Vadisinde Taar çayının nazlı bir gelin gibi süzülüp geçtiği bu bölge 20 kilometre çapında kocaman bir çanağı andırıyordu. Batısı aşılmaz Kırklar ve Yılan Dağı ile çevriliydi. Kırklar Dağı'nın arkasında kalan Erzincan bölgesine bir geçit, bir yaya yolu bile yoktu. Kuzeyinde Ovacık kazası ve Munzur dağları, doğusunda Hozat dağları, güneyinde ise Çemişgezek kazasının alçak tepeleri vardı. Kopo'nun kaldığı mağara Dersim'in batı bölgesindeki Yüksek Yılan Dağı'nın yamacındaydı. Mağara kartal yuvası gibi yüksek kayaların arasındaydı. Bir sabah erken uyandığında biraz etrafı gözetlemek için daha yukarıya Yılan Dağı'nın zirvesine doğru tırmandı Kopo. Zirveye yakın bir yerde uçurumun başında büyük bir taşın üzerine oturdu. Rüzgarın oluşturduğu yaprak seslerinin ışırtısı hoş bir müziğe benziyordu. Dersim'in kızıl ve parlak güneşi Munzur Dağları'nın yüksek zirvesindeki keskin çizgiden yeni doğuyordu. Kızıl güneşin altın gibi ışıkları Dersim'in zümrüt gibi yeşil ormanları üzerinde parlıyordu. Çığırtkan kuşlar yanı başındaki meşe ağaçlarının üstünde gürültü koparıyordu. Dağların yamaçlarında şen şakrak öten keklik sesleri kuş seslerine karışıyordu. Ecdadının asırlardır yaşadığı bu topraklara ait olan bin bir türlü çiçekler etrafa güzel kokular saçıyordu. Kopo'nun aşağısında bulunan kayaların gölgeleri çok uzundu. Binlerce metre yüksekliğindeki kayaların tepesine kartal gibi çöküp ta aşağılarda kalan tabiatı derin vadiyi seyretmek Kopo'ya zevk ve ferahlık veriyordu. Haz veriyordu. Hangi yana baksa büyüleyici tabiatın güzellikleri görünüyordu. 200 kilometre uzaktaki Elazığ Ovası'ndan Malatya Dağları'na kadar alabildiğine büyük bir manzara ile karşı karşıyaydı Kopo. Bu kartal yuvasından aşağılara bakıp geniş bir çanağı andıran vadinin her yanını doya doya seyretti Kopo. Vadinin tüm ormanlarını, vadide yılan gibi süzülüp akan Taar çayının nerelerden geçtiğini rahatlıkla görebiliyordu. Eriyen karların oluşturduğu birçok derenin suları yüksek kayalardan aşağı Taar çayına doğru akarken şelaleler oluşturuyordu. Yemyeşil çanak gibi vadinin yamaçlarına serpilmiş beyaz taşlardan oluşan yıkılmış, yakılmış ve insansızlaştırılmış Dersim köylerinin hazin manzarası ise ona acı veriyordu. Ve kendi kendine konuştu Kopo. Şu yamaçlarda görünen virane köyler insanlarla, evcil hayvanlarla doluydu. Bacalardan beyaz dumanlar yükselirdi. Bu dağlar, bu ormanlar benim ecdadıma aitti. Karşıda Bozan köyünde görünen tarlalar, evler bana aitti. Şimdi dağlar, ormanlar ve virane köyler, taş duvarlar yerinde duruyor. Fakat dost ve ahbaplar, tüm insanlar, tüm evcil hayvanlar yok edilmiş. Bir kuzu melemiyor, bir köpek sesi duyulmuyor. Buralar uçsuz bucaksız okyanusların ortasında kalan, insansız ve ıssız bir adaya çevrilmiş. Bizim şu andaki durumumuz ise bir kaza sonucu ıssız bir adada yapayalnız ve çaresiz kalan bir ailenin dramına benziyor. Ne acı ve tuhaf bir durum, ne büyük adaletsizlik. Babamla kardeşlerimle birlikte kendi ellerimle yaptığım evimiz şu anda karşımdaki köyde duruyor. Ben onu bir yabancı gibi seyrediyorum ama gidip evimde oturamıyorum. Saatlerce o kayanın üstünde düşündü Kopo ve anılar ve hayaller içinde yamaçtan aşağı indi, mağaraya ailesinin yanına gitti. Kopogiller yiyecek temin etmek için zaman zaman ormanlık bölgeye giderlerdi. Kopo bir gün ormanlar içinde karısıyla gezerken karşı dağın yamacında güneş ışınlarının havada yansıyan şavkını gördü. Işınlar bir aynadan yansımış gibi hareket ediyordu. Bu ıssız dağları ziyaret edenler olabilir diye kuşkulandı. Biraz dikkatle bakınca bu ışınların iki askerin silahlarına çarpıp yansıyan güneş ışınları olduğunu anladı. Atladı yanındaki kayanın arkasına, doğrulttu Martin'i. Gözden gezden arpacıktan nişan aldı. Karşıdakiler 19 yaşında gencecik çocuklardı, devletin askerleriydi. Tetiğe dokunsa işleri bitikti. Yanına sokulan karısının annelik duyguları kabardı ve fısıltıyla Kopo'ya, ''Pirin söylediklerini unuttun mu? O sakın kin gütmeyesin, hakkın huzuruna suçlu çıkmayasın demişti. Bu gencecik ana kuzularının canlarına kıyarsan hakkın huzuruna suçlu gidersin dedi. O anda iki asker her şeyden habersizdi. Parmağı tetikte duran Kopo öylece düşündü. Bu devlet denilen şey ne acayip bir mahluk. Devletin bir yüreği, bir kalbi ya da hissi duygusu yok. Ben devletin askerlerini öldürsem devlet acı çekmiyor. Bu gençlerin anneleri acı çekiyor, yürekleri dağlanıyor. Develi'de sürgündeyken çok asker mektupları gördüm. Mektuplar okunurken dinleyen anneler ağlıyordu ama devlet bu feryatları duymuyordu. Bu devlet denilen şeyi ben bir türlü anlayamadım. Bu devlet denilen şey karşıma hiç çıkmadı ve çıkmıyor. İleri sürülen askerler ise gencecik anne kuzuları, gencecik insanlar. Kopo fakir annelerin hasretini, özlemini ve gözyaşlarını düşündü. Pusuya yatarak insanları kalleşçe gafil avlamanın kendi şanına leke süreceğini düşündü ve parmağını tetikten çekti. Tüfeğini yana indirince karısı rahat bir nefes aldı. Sen rahatladın ama devlet bizi rahat bırakmıyor. Ecdadımız Yavuz'un katliamından, yani Osmanlı baskısından kaçıp kurtulmak için ovalardaki en verimli toprakları, köyleri bıraktı, bu dağlara sığındı. Şimdi Ankara hükümeti bu kayalık Sarp dağları da bize çok görüyor. Osmanlı'nın soyu benden vergi istiyor. Benim ecdadım hiç kimseye vergi vermedi. Benden asker olup başkalarını öldürmemi istiyor. Benim ecdadım, benim aşiretim kimseye kul olmadı, asker olmadı. Kimseye arkadan kalleşçe kurşun atmadı, dedi. Buraya geldiğinden beri karşı yamaçta duran doğup büyüdüğü köyünü, çocukluğunun gençliğinin geçtiği köyünü ve kendi evlerini yakından görmek istiyordu Kopo. Köyünde nelerin kaldığını merak ediyordu. Karısı da aynı Kopo gibi merak içindeydi. Orman bölgesi dışında kalan açık arazide bulunan köylerini gezmek tehlikeliydi. Bir gece tehlikeyi göze alıp köyü gitmeye karar verdiler. Çocuklar uyuyunca yeğeni Hüseyin'i çocukların yanında bıraktılar. Kopo bileme, biz yengenle köyümüzü görmeye gidiyoruz. Gün aydınlanmadan döneriz, çocuklara mukayyet ol, dedi ve ikisi mağaradan ayrıldılar. 1938'den önce eşiyle birlikte onlarca yılı geçirmiş oldukları köye doğru yöneldiler. Meşe ormanı arasındaki ince patikadan ilerlerken Kopo düşünüyordu. Çünkü her küçük tepenin, her derenin, her yamacın, her büyük kayanın ve her yaşlı ağacın Kopo'da ayrı hatıraları vardı. Bunlar Kopo'nun hayatının birer parçalarıydı. Köyün yanında yaşlı bir meşe ağacının altına gelince ikisi de aynı anda ilk aşkı, ilk sevgiyi bu ağacın gölgesinde tattıkları ilk günü hatırladılar. Bu tatlı anı ikisinin yüzünde gülümseme yarattı. İki genç aşık gibi tekrar aynı ağacın altında el ele tutuşarak sarmaş dolaş oldular. En ağır savaş bile sevgisellerine engel olamazdı. Aslında aşk ve sevginin ta kendisiydi insanı yaratan ve hayat en ağır şartlarda yine devam ediyordu. Köyün girişinde büyük söğüt ağaçlarının yanına geldiklerinde, bu ağaçların altında kurulan sofraları, düğünlerde çekilen halayları, komşu köylerden buraya gelen eşi dostu binlerce insanı hatırladılar. Hangi ağanın hangi ses tonuyla nasıl konuştuğunu en ufak ayrıntılarına kadar tek tek hayalinde canlandırdı Kopo ile eşi. Yıkılan köyün yarım kalmış yıkık duvarları arasından geçerek kendi evlerinin önüne geldiler. Ön taraftaki duvarın yarısı duruyordu. Toprak tavanın yarısı çökmüştü. Evin sağlam kalan karanlık köşesinde baykuşlar ötüşüyordu. Pencere altlarında ve kapı eşiğinin içinde çimenler bitmişti. Kapı önünde köpeğe yal yemek verdikleri ortası çukur, kocaman ve ağır taştan yapılmış yalak taşı olduğu gibi yerli yerindeydi. Hiç kımıldamamıştı, savaştan zarar görmemişti. Çok uzun zaman değil, yakın dönemde insanların koşuştuğu, aşkların, sevgilerin yaşandığı, düğünlerin yapıldığı, halayların çekildiği, koyunların, kuzuların meleştiği, hayat dolu bu köy yakılmış, yıkılmış viraneye dönmüştü. Bu bir doğa felaketi, bir deprem değildi. İnsanoğlunun kendi soyuna karşı yaptığı bir gaddarlıktı bu. Evlerinin önünde insanların oturması için kendi elleriyle yaptıkları yarısı yanmış uzun kütüğün yanmayan tarafına oturdular. İkisi de o kadar duygu yüklüydüler ki hiç konuşamıyorlardı. Sanki dilleri tutulup donup kalmışlardı. Dağlar, tepeler, her yer sessizdi. Sadece arada bir uğursuz febuk kuşu "Kepo, Keko" diye ötüyordu. Gökte dolunay ve yıldızlar parlıyordu. İkisi de sadece gözleriyle etrafa bakınıyorlardı. Etrafa bakınırken gördükleri bu yıkık evlerden sanki yaşlı dedeler, küçük çocuklar dışarı çıkacakmış, sanki yeniden onlarla buluşacaklarmış gibi gözlerinin önüne geliyordu. Oysa 1938'in Ağustos'unda komşu köylerle birlikte Ali Boğaz mağarasına saklanan tüm akrabaları, köylüleri, dostları topluca yakalanıp karşılarında duran şu düz tarlada kurşuna dizilmişlerdi. 24. ayrımın sonu. Sayfa 241.